Ayrım 12. Olduğu kadar güzeldik. Mahir Ünsal Eriş. Sayfa 107. Stoper. Babamla aynı ülkenin farklı 10 yıllarında devrimcilik yaptık. İkimiz de beceremedik. Onunki çiçekleri ezen postallarla resmedilebilecek bir fenalıkla sona erdi. Benimki ise serbest piyasa şartlarına yenik düştü. İkimiz de aynı şehrin farklı takımlarında top koşturduk. Yine farklı 10 yıllarda. Onu ben beceremedim. Ama o becerdi. Neredeyse başarıyordu da. Futbola yetenekli, becerikli bir babanın ayağı ancak bir baltayla mukayese götürecek yeteneksizlikteki oğlu olmanın ezintisini babamla gurur duyarak avuttum. Hani konuşmak olsa dilim dönmedi diyeceğim. Şarkı söylemek olsa sesim yetmedi diyeceğim. Olmadı bir türlü işte. Beceremedim. İlk gittiğim antrenmanda top ayağıma sadece 4 kez değdi. İkinci antrenmandan sonra da zaten hoca tozluklarımı çıkarıyorken yanıma gelip kimseye duyurmayacak şekilde "Koçum sen yorulma artık boşuna istersen" deyince futbol benim için bitti. Dilim dönmeyince, sesim yetmeyince dinlemekle kifayet etmeyi marifet bildim. Babam kendini kanıtlamayı bildi ama bir şekilde. En azından bize. Belki başka yerlerde başka birilerine de. Çocukluğum, babamın bir gün Fenerbahçe formasıyla gazeteye çıkacağı hayal ve umuduyla geçti. Haberin fotoğrafı, her parçasıyla zihnimde hazırdı bile hatta. Babam takımın kaptanıydı elbette. Fotoğraf, Schumacher'le şakalaşırken çekilmişti. Mesela Tony'nin başından şapkasını almaya çalışırken. Babam çubuklu lefter forması giyip kaptanlık bandı takmıştı. Schumacher ise çocukluğumun o en büyük hayali olan sarı kazağını giymişti. Müthiş bir takımız. Arkadaşlık, dostluk bizi şampiyonluğa taşıyacak yoldu demeçler veriyordu babam. Bir kaptana yakışır şekilde. Fenerbahçe'yi eski günlerine döndürecek sarın kendisinin kaptanlığındaki bir takımda gizli olduğunu anlatıyordu. Fenerbahçe'ye hiç gitmedi babam. Kadıköy'de tribünden izlediğimiz maçları saymazsak. Ama ne olduysa ben o zamanlar 6 yaşındaydım. Samsun'dan istediler babamı. Babam hem Kadıköy İskele'de Koç'un yazıhanesinde çalışıyor hem de amatörde Üsküdar'da oynuyordu. Sevinçle anlatmıştı babam. Başkanın kayınçosu Samsun'da antrenörmüş de ceza sahasının hemen önünde o ayıyı al aşağı edip stoperliğin kralını yaptığını görünce döner dönmez aratmış Anadolu Spor'u. Altından girdiler, üstünden çıktılar, bıraktırdılar Koç'taki işini babama. Samsun'da o zamanlar anasının gözü. Anadolu'da fırtına, esiyor. Birinci lige çıkmış, heyecan, beklenti büyük. Eli ayağına dolaştı babamın. Maaşlı işini, kirasına mecbur olduğu evini, nikahlı karısını ve beni İstanbul'da bırakıp kalktı Samsun'a gitti. Sezon başına kadar bir kez geldi yalnızca. Çalışıyorlardı, çok çalışıyorlardı. Anadolu Spor'a benzemiyordu oralar. Taraftar vardı. Samsun'da sokakta gezecek olmak vardı. Çalışmak vardı. Çok çalışmak. Telefon ediyordu bize her gün. Hocaları memnundular. Hazırlık maçlarında çok beğenmişlerdi. Forma giyecek gibiydi. Takımın stoperi eskiydi. Sağlamdı adamdı. Ama babamın şansı da elbet dönecekti. Hem dönmesi de lazımdı. Maç başı para alacaktı daha. Transferden hariç. Telefonda bunları anlatıyordu bize. İlk 3 hafta yedek soyundu babam. Ayağını çime basamadan döndü. Ona tuttukları oteli akşamları. 4. hafta antrenmanda. Emektar stoperin kasığında çekme olunca babama fırsat doğmuş oldu. Ama bahtsızlık belalı bir kara bulut gibi. Başın üstüne durdu mu yağıp rahatlamadan gitmiyor. Maçın olacağı günün gecesinde Gebze'de oturan babaannemin vefat haberiyle sarsıldık. Bu kez biz aradık babamı telefonla. Acı haberi verdik. Sabah ilk uçakla geldi babam. Apar topar. Öğlen Gebze'deydik. Babaannem ölecek zamanı bulmuştu. Tam idman eksiğini tamamlamış, takıma intibak etmeye başlamışken, tam o hafta forma bulacakken, 10 gün izin kullanınca bir daha dikiş tutunamadı babam. Babam Gebze-İstanbul arası cenaze, veraset, noter diye koştururken takım İyice şeklini almaya başlamış. Döndüğünde babamı koyacak, uygun bir yer bulamayacak kadar biçimlenmiş. gruplaşmıştı. Yerine konan çocukla iyi oynayınca babam yedeğin yedeği durumuna düşmüştü. Ancak biri sakatlanır, İkinci devrenin sonuna doğru dalaklanır da çıkarsa, girme umudu doğuyordu babama. Sahada kaldığı süre 20 dakikayı geçmemişti hiç. Fenerbahçe maçında hele, yedeklerde bile yoktu. Samsun'dan getirmemişlerdi bile babamı. Biz annemle gittik maçı izlemeye. Biz Fenerbahçeliyiz diye gitmiştik. Babam Samsun sporlu olduğu için gelememişti. İstanbul'da olsa en azından tribünden seyrederdi, Fenerbahçeli gibi. Babam kadroya bile alınmamaya başlayınca annemin gizli gizli ağlamaları arttı. Ulu orta yaşaran gözleri süzülen yaşlara dönüştü. Devre arasına babamla anlaşmayı feshedip evine geri gönderdiler. Babam yüzü müsvedde kağıdı gibi solgun, göz altları böbrek belası çekermiş gibi çökkün döndü evine. Sonra bir daha neredeyse hiç kıpırdamadan geçirdi hayatını evimizde. Kıpırdarsa gündüzleri bütün babalar gibi evden çıkar, işe gider, maça gider, kahveye, çarşıya uğrarsa, farkına varırız da alay ederiz sanıyormuş gibi öylece durdu. Konuşmadı, görünmedi, gülmedi, ağlamadı, bağırmadı, çıkmadı, öylece durdu kaldı. Kendine pırıltılı bir kariyer, bize ise şaşalı bir istikbal edinme niyetiyle evini köyünü bırakışını, eldeki hazır işinden vazgeçip yollara düşüşünü hiç affetmediğimize inandı hep. Oysa biz ona değil, işlerin dümdüz gitmesine bir türlü rıza gösteremeyen o şeye, o şans mı, talih mi, felek mi, her neyse ona öfkeliydik. Onu affedemezdik hiç. Bir işe girmeye bile yeltenmedi babam Samsun'dan döndükten sonra. 3-5 sefer aldığı maç başı parasını transferden aldığına katıp Gebze'de babaannemin alt katını aldı. İki katın kirasıyla ele güne muhtaç olmadan geçindik durduk bugüne kadar. Banka, havale işleri bu kadar yaygınlaşmadan önce ayda bir kez Gebze'ye kiraları almaya giderdi. O işler de kolaylaşınca öyle evde, evin bir eşyasıymış gibi durdu kaldı babam. Çocukluğumun tamamı, ergenlik zamanlarım hep evde sabit durumda olan bir babanın varlığına bitişik geçti. Çalışmıyordu, hiçbir yere çıkmıyordu. Çıksa gitse bir, bilemedin 2 saat sonra eskimiş, dünyanın hatırladığı gibi olduğunu esef etmiş suratıyla dönüyordu. Evin kapısının, penceresinin, balkonun dışında bıraktığı dünyayı bir başarısızlıklar enkazı olarak görüyordu. En çok da kendi başarısızlıklarına içerliyordu tabii ki. Memleketin yüzü ışıldayan bütün çocukları gibi, hayatının bir dönemini devrimin, insanın sırtını ılık bir elle sıvazlayan ihtimaline inanarak geçirmişti. Devrim olurdu, olmazdı, orası ayrı mesele. Ama devrime yalnızca inanmanın bile, razı olmamakla doğrudan ilgili, vicdanı serinleten, en olmadık zamanda insanın içini yeşerten bir lezzeti var. Babam ona inanmıştı gençken. İnanılmayacak gibi değildi. Devrimin ihtimalinin, ışıkları görünecek kadar yaklaştığı sanılan bir zamanda, korkunç bir karanlığa boğulduğu gün, şahsi istikbalinin de çöktüğünü görünce, babam bambaşka bir adama dönüşmüş olmalıydı. Çünkü babam, dünyanın bütün talihsizliklerini üstüne almayı sever. Devrimin olamayışını bile kendi başarısızlık tarihine yazılacak bir şey olarak görmesi hep bundan. Kendini yazıhanede bilet kesmekle cezalandırılmış hissetmesi buradan. İlk büyük ve affedilmez başarısızlığı buydu ona göre çünkü. Bir devrim bile yapamamıştı. Oysa dudağının üstünde solcu beyiği sayılmayacak kadar seyrek tüylerle yıldızlı afişler, yumruklu pankartlar önünde çekilmiş fotoğraflarında nasıldı neşeliydi. Bir kez olsun bizimle öyle, İspanyol paça yoldaşlarıyla güldüğü gibi güldüğünü görmedim. Çocukken o bıyıklı favori arkadaşlarını, bizden daha çok sevdiğini, onlar öldükleri ve onları özlediği için bizi bir türlü sevemediğini, bize bu yüzden bir türlü öyle gülemediğini düşünürdüm babamın. Çünkü babamın gülüşü, devrim ihtimalinin sıcak olduğu günlerde, pankartların afişlerin arasında bir yerlerde donup kalmıştı. Biz çözemiyorduk. Tek sevdiği şey, becerebildiği tek şey olduğuna inandığı futboldu. Okuyamamıştı. Darbe olunca Taşkışla'daki okul mecburen yarım kalmıştı. Gönlünce bir iş bulamamıştı. İçeride 4,5 yıl kalmış eski siyasiye kimse iş vermiyordu. İstediği gibi bir hayatı ne kendine kurabilmişti, ne de sevdiği kadına verebilmişti. Zaten devrimi yapamamış olduğu yetmezmiş gibi. Bir de üstüne transfer olduğu takımda dikiş tutturamayıp, evine köyüne geri dönmüştü utanmadan. Hatta belki de darbe bile onun yüzünden olmuş. Babaannem onun yüzünden ölmüştü. Babaannemin ölmek için tam da o günü seçmesi falan hep babamın yüzündendi. Bir tek futbolu bari becerebildiğine inanırken ondan da dersini alınca babam tamamen ortadan kalkmayı seçti. Kendini tedavülden kaldırdı. Evin salonunda, pencere kenarında, televizyona karşı bir masaya oturttu. Yaşlanıyordu. Bir günde yaşlanmayı seçmişti zaten ama fiziksel olarak da ihtiyarlıyordu durduğu yerde. Ben büyüdükçe. Bunun kaçınılmaz olduğunu bilen cümle akranı gibi sağa sola koşuşturup hayattan çalmaya uğraşarak gezilere, mavi yolculuklara, 3 gün 2 gece Praglara çıkarak, hobi bahçelerine, emekli kahvelerine dadanarak bunu yok saymanın nafile olduğuna inanıyordu. Hani ağzını açsa, hepimiz yaşlanıyoruz, hepimiz öleceğiz. Debelenmenin lüzumu yok diyecek bir tevekkül içindeydi. Vaktinin hatır sayılır kısmını bulmaca çözerek, defterlere bulmaca sözcükleri doldurarak, gazete küpürleri kesip, televizyona küfür ederek geçiriyordu. Sadece Üsküdar'da pazara gitmek, yokuş yukarı pazar arabası çekiştirmek demek olduğundan. Annemin beli çekmediği için pazartesi günleri, yakın diye fıstık ağacından Selams'a doğru kurulan pazara çıkıyor. Annemin akşamdan yazdırdıklarını ve senelerdir aynı adamdan aldığı tütününü filesine koyup dönüyordu. Bunun dışında devlet ya da banka çağırmadıysa evden bir adım atmazdı. Masum değildi. Buruk ama inceden mağrurdu. Çok konuşmuyordu ama bize birçok şey anlatmanın bin türlü yolunu bulmuştu. Mesela bazı haftalar çarşamba sabahları kalkmazdı biz uyandığımızda. Pazar sabahları bile erkenden ayaklanırdı ama bazı çarşambalar uyanmamış olurdu. Bu sabahın 5'ine kadar uydudan boks maçı seyrettim, geç yattım, bana ilişmeyin demekti mesela. Bunaltıcı bir sessizlikle ederdik kahvaltılarımızı annemle öyle sabahlarda. Evin her yerine bize ve kendine notlar yazardı. Şofbenin pilotu çakmıyor, ocak çakmağını kullanın. Öner aradı seni, bu akşam onlarda kalır mıymışsın onu sordu. Çok sevimsiz, labale ama iyi bir çocuk, gelince arasın dedi. Akşam 9:30'da Kanal 6'da piyano piyano bacaksız varmış, unutma. Kızartmadan kalan yağı kavanoza koydum, dolapta. Aynalar, kitaplık, camlı dolaplar, vitrinler, televizyonluk, telefonluk, sehpalar, her şeyin üstünü notlarla doldururdu. Evine girip kapısını içeriden kapattığı andan itibaren insanın nasıl yabanileştiğini, başka insanlara değmeden yaşayan birinin nasıl kendinden başka konuşacak dostunun kalmadığını babamla gördüm. Evimizden güneş gibi şavkayarak çıkıp da Samsun'dan alıp getirdiği, yağsa rahatlayacak havanın gergin bunaltısıyla geçen çocukluk ve ilk gençlik yıllarımda onunla öğrendim bunu. Biz onu Taşkışla bakayası bir olmamış mimar olarak Koç'ta bilet keserken de, Anadolu Spor'da top oynarken de aynı derecede sayıyorduk. Aynı, belki de daha güçlü bir içtenlikle seviyorduk. İşini gücünü bırakıp gözünü kararttığında, hayalinin peşinden onca kilometre yol gittiğinde, evde ılıcık karısı dururken otel odalarının rutubet kokan battaniyelerine razı geldiğinde de o kadar canımız bilip o kadar hürmet ediyorduk. Kimse bir kez olsun kafasına mı kaktı, ima mı etti? Profesyonel takımdan paralı pullu transfer teklifi gelmişken otobüs yazıhanesinde irsaliye mi dolduracaktı? Canına neymesin mi yani? İyi ki de gitmedi mi sanki? Ama o gurur meselesi haline getirdiği şeyle etrafına ördüğü koca setin dışında bıraktı bizi. Aynı evde oluşumuz tesadüfmüş gibi davranmayı seçti. Öyle kapanırsa onu hiç görmeyiz. Görmezsek de her şeyi eline yüzüne bulaştırdığını kafasına kakmayı sandı. Her şeyi eline yüzüne bulaştırmaya asıl o zaman başladı. Üsküdar'ın göbeğindeki evimizin içinde babam bir dağ evinde tek başına yaşamayı seçti. Bizi ve dünyayı birbirimize bırakarak. 18 yaşında ODTÜ'yü kazanıp Ankara'ya geldim ben. Annemle babamı, babamın sonsuza uzayan mağlup sessizliği, sası renksizliği içinde bırakarak. Babamdan, dayı ve halalarımdan, azıcık da annemden mayam sağlamdı devrimciliğe. Annemi, babamı, halalarımı, biri içeride kaptığı hastalıkları dışarıda alkolle pekişince 37'sinde ölen, biri hala içmeye devam eden iki dayımı da gençliklerinde evlerinden koparıp kurtarılmış mahallelere badana yapmaya, kondu inşaatlarına, dergi dağıtmalara gönderen o efsunlu hal gelip yerleşmekte çok gecikmedi ruhuma. Zaten bir de o tüdesin. Amfilerden, ağaçlardan, stadyumlardan bile devrim fışkırıyor. Unuttum babamı. Evde bıraktığım o kasveti, o yıllardır hiç azalmayan sebepsiz üzgünlüğü, yeni hayatımın coşkulu akışıyla değiştim. Yılgınlık, üzgünlük, ezgin memleket halleri, ergenlik buhranları gibi geride kaldı bende. Bana oğlum diyen, giden oğullarının kızlarının yerini doldurmaya uğraştığımız, yeni annelerim, babalarım oldu yoksul mahallelerinde. Gazeteler, dergiler götürdüm onlara. Erzaklar, Akdere'de patlattığımız depodan kamulaştırılmış kömür torbaları. Dernekte toplanmış kışlık kıyafetler götürdüm. Bildiriler dağıttım. Kutu kutu sprey boyalar bitirdim ağlayan evlerinin üşüyen duvarlarına. Olacaktı. Bugün değilse yarın, inanıyordum. Bir gün olacaktı ve o günü görmek istiyordum. O yüzden inandım. İnandım işte. Hala da inanmıyorum diyemem. Kalbimin bir tarafında ince bir sızı, ellerinde pankartlarla, dövizlerle toplanmış birilerini gördüğümde hatırlatıyor kendini hep. Ama hayat el vermiyor. Hayat kendini öyle bir gelip senin karşına koyuyor ki, hayallerini, umutlarını, çocukluğundan, gençliğinden beri kurduklarını yuturuveriyor sana. Sınavlar geliyor. Zoraki takılmış kravatlarla, en son akraba düğününde giyilmiş, biçimsiz takım elbiselerle iş görüşmeleri geliyor. Askerlik geliyor. Kredi kartı geliyor. Ay sonu geliyor. İhtiyarların bir bir ölmesi, gençlerin bir bir ihtiyarlaması geliyor. Durduğu yerde ağırlaşmaya başlıyor hayat. Yapışamış bir şey gibi kanatlarına bulaşıyor. Ökseye tutulmuş gibi kalıyor insan. Hani zaten uçacağından değil de yine de zoruna gidiyor. Daha büyük yarınların hayalini kurmak, yarın sabah kalkıp işe ya da iş aramaya gideceğin gerçeğinin arkasında kalıyor. Unutturuyor kendini. Sanki bütün gençliğini ışıklar içinde geçirten o değilmiş gibi. İnsan utanıyor sonra o sarılı kırmızılı dergileri, bozuk megafonundan sokaktakileri umuda tavlamaya çalışan çatık kaşlı gençleri. Duvarlara intizamsız bir aceleyle yazılmış o orak şekilli şey harflerini gördükçe. Sanki önceden söylediği bir yalanı herkes öğrenmiş gibi utanıyor. Göz göze gelmemeye çalışarak uzaklaşıyor yanlarından. Hayat da öyle geçip gitmiyor mu? Biz güzel şeyler yapmaya çalışırken, tam da en güzel şeyler oluverecekmiş gibiyken. Öyleyse yaşamak, hayata karşılık hayallerden vazgeçtiğimiz bir kaybetme biçimidir. 12. ayrımın sonu, sayfa 115.